Merhaba değerli, kafasının içinde sürekli satranç oynayanlar ve henüz maça çıkmadan yorgunluktan bitap düşenler. Trenden Bildiriyorum Podcast'inin 128. bölümüne hoş geldiniz. Ankara Ekspresi ile yine yollardayız. Keyfimiz yerinde. Sincan'ı biraz önce geçtik ve İstanbul'a doğru tıngır tıngır yine böyle güzelce bir yolculuk içerisindeyiz. Medium'da sizin için güzel bir yazı, güzel bir yaklaşım, yine hatta belki de derdinize derman olacak olan bir içerikle karşınızdayız. Sağ olsun yine Ayşenur'un ve Zöhre İkbal'in emekleriyle güzel bir bölüm oluştu. Güzel bir bölüm ortaya çıktı. Şimdi gelin hızlıca bölümün içeriğine doğru şöyle bir adım atalım. Önden böyle hikayeler oradan bağlayayım, muhabbeti oraya doğru getireyim falan. Hiç buna girmeyeceğim ve direkt konuya giriyorum. Bugün overthinking zamanı. Yani aşırı düşünme halini masaya yatıracağız ve aslında bazılarının belki karakter zafiyeti veya tembellik sandığı bir problem ya da birileri öyle diyor. Çok da şey yapmıyoruz, çok da umursamıyoruz. Biz overthinking modumuzda dışarılara doğru, bir yerlere doğru şöyle bakarak hayatımıza devam ederken aslında ne oluyormuş ya da niye oluyormuş, biraz bunu konuşacağız, bununla değineceğiz. Nöropsikolog Dr. Julie Hook'un kaleme aldığı Why Overthinking Feels So Exhausting Even If You Haven't Done Anything Yet. Yani çok böyle kafiyeli kafiyeli okurcasına oldu ama şöyle ki, hiçbir şey yapmamış olsanız bile aşırı düşünmek neden bu kadar yorucu hissettiriyor? Muazzam bir başlık, muazzam bir içerik ve hemen bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. İlk olarak overthinker efsanesine değineceğiz. Yani bir karakter değil, bir durum diyeceğiz aşırı düşünen tiplerle ilgili bu efsaneye. Yazar, aşırı düşünmekle ilgili yaygın dil bunu sabit bir kişilik tipi olarak çerçeveler. O aşırı düşünen biri. O aşırı analiz eder. Ben hep aşırı düşünürüm. Bu çerçeveleme aslında ne olup bittiğini gizler demiş. Aşırı düşünme belirli koşullar altında. Yüksek belirsizlik, duygusal ağırlık, belirsiz sonuçlar, hani bunlar gibi durumlar altında ortaya çıkma eğiliminde olduğundan bir özellik, karakter olarak değil de bir durum olarak anlaşılması daha doğrudur demiş. Beynin çözülmemiş belirsizliğe karşı verdiği varsayılan tepkidir aslında overthinking diyor yazar. İlerleyemediğinizi veya ya şöyle olursa döngülerine hapsolduğunuzu hissettiğinizde aslında olan şey beyninizin birden fazla olası gelecek üretmesi, bunları sürdürmesi ve bunun enerji maliyetini ödemesidir diyor. Bizler kendimizi etiketlemeye bayılıyoruz aslında. Bu çok net. Bunu artık yani inkar edemeyiz. Ki 36. bölümde Dali Çabani ile konuşurken kendimizi iş ünvanımızla nasıl tanımladığımızı tartışmıştık. Psikolojik tepkilerimiz için de aynısını aslında yapıyoruz. Ben panik biriyim. Ben overthinker'ım. Ben OKB'liyim. Ben şöyleyim, ben hiperaktifim vesaire vesaire. Bunları söyleyerek o anki zihinsel durumu kalıcı bir kimliğe dönüştürüyoruz aslında. Dr. Hook da aslında bizi bu tuzaktan kurtarıyor ya da en azından bir farkındalık eklemeye çalışıyor ve diyor ki sen aşırı düşünen biri değilsin. Sen sadece şu an önünde çok fazla belirsizlik var ve beynin seni korumak için bir savunma mekanizması geliştiriyor diyor. Ya beynimizin en sevmediği şey aslında belirsizlik, ki bu benim hayatımda daha da fena. Yani inanılmaz rahatsız verici bir şey belirsizlik. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani neyse, hiç oralara girmeyeceğim. Ortada bir boşluk varsa beyin o boşluğu doldurmak için ihtimaller üretmeye başlıyor ki bu benim işte yani zihnimdeki dünya. Neyse, yani sorun bizim genetiğimizde değil, önümüzdeki o çözülmemiş denklemde aslında ve bu denklem çözülmedikçe beynimiz daha fazla ihtimal üretiyor, daha fazla seçeneğin üzerine koşturuyor ve daha fazla yoruluyor. Gelelim ikinci bölüme. Zihinsel simülasyon laboratuvarı. Neden yoruluyorsunuz? İnsanlar çok yorgunum ve hiçbir şey yapmadım dediklerinde genellikle gerçek bir nörobiyolojik olguyu tanımlarlar demiş yazar. Koşullar belirsiz olduğunda işte endişelendiğiniz bir ilişki konuşması olabilir, ufuktaki bir karar veya kafanızda onlarca kez tekrarladığınız bir konuşma. Bunlar gibi durumlarda beyin rölantide beklemez diyor. Ne yapıyor? Simüle ediyor. Ne olabileceğinin, ne söyleyebileceğinizin, diğer kişinin nasıl tepki verebileceğinin birden fazla olası versiyonunu inşa eder beyin demiş yazar. Hepsini çalışma belleğinde bir şekilde açık tutuyor, tartıyor, karşılaştırıyor, atıyor veya döngüye sokuyor. Özünüzde beyniniz bir simülasyon laboratuvarına dönüşüyor bu durumda demiş. Bu sürekli iş yükü siz daha harekete geçmeden çok önce enerjinizi de tüketiyor diye de bitirmiş. Şimdi bu paragraf hepimizi bir şekilde tanımlıyor belki de. Yani şöyle derin bir nefes aldırmalı. Çünkü neden bu kadar tembelim ya da neden bu kadar yorgunum vesairenin çok net bir tanımı olmuş. Ki bunu da bir nörolojik bir karşılık olarak sunuyor. Yani bir doktor gözüyle söylüyor. Sonuçta evet belki tembelsiniz ya da değilsiniz bilmiyorum ama en azından bu tür durumlarda tembel değilsiniz. Siz koltukta otururken beyninizdeki o prefrontal korteks adlı laboratuvarda devasa bir Hollywood prodüksiyonu çekiliyor. Bazen de Bollywood. Neyse evet bir prodüksiyon var orada. Patronla yapacağınız o 10 dakikalık konuşmanın 15 farklı alternatif sonu yazılıyor, yönetiliyor ve oynanıyor. 5. bölümde konuştuğumuz o hamster çarkı vardı. Fiziksel dünyada değil, doğrudan kafatasınızın içinde dönüyor işte o çark ve siz de orada böyle koşturuyorsunuz. Veya da hepimiz yapıyoruz. Ve tabii sonuçta beynimiz o 15 farklı senaryoyu aynı anda açık tutabilmek, aynı anda işlemek, hatta olay gerçekleşirken hangisiyle eşleştiğini de karşılaştırabilmek için vücudunuzdaki enerjiyi sömürüyor. Ve sonra da yoruluyoruz tabii. Devam edelim yazıya. Başlamadan tükenmek. Ön eylem yorgunluğu. Pre-action fatigue. Evet. Muazzam yine telaffuzumla. Yazar işte son derece işlevsel, bilişsel olarak aktif birçok insanın yaşadığı paradoks. Kendinizi tükenmiş hissedersiniz demiş. O işi yapmaktan korkarsınız ama henüz eyleme bile geçmemişsinizdir. Bunun nedeni aşırı düşünmenin bir ön eylem yorgunluğu yani pre-action fatigue olmasıdır. Beyniniz modelleme, simülasyon, öngörü ve tahmin yaparken yakıtı çoktan tüketmiştir bile. Bu bir arabayı bütün gece yüksek devirde rölantide çalıştırmak gibi yolculuk hiç başlamamış olsa bile sabah olduğunda depo geçmiş olsun bomboş. Sonunda görevler geldiğinde o aramayı yapmak, e-postayı yazmak, o konuşmayı yapmak vesaire bunların hepsi bilişsel deponuzun neredeyse boş olduğu ana denk gelir. İşte bu yüzden basit hissettirmesi gereken şeyler imkansız hissettirebilir ve bu bir disiplin eksikliği değil, bu bir yakıt problemidir diyor yazar. Yani ne kadar sarsıcı aslında, değil mi? Yani önemli bir metafor. Arabayı bütün gece rölantide bağırtmak ama bir metre bile gitmemek. Freni çekil bırakıp kaldırmadan arabayı. Evet, zor birçoğumuz için daha da zor belki. 118. bölümde Patricia Schmidt ile beynin bir yakıtla su ve glikozla çalıştığını da konuşmuştuk. Bir e-posta yazmak normalde 5 birim enerji gerektirir diyelim hadi örnek. Ama siz o e-postayı yazmadan önce ya yanlış anlarsa ya çok sert olursa acaba önceden telefon messeydim vesaire diyerek belki de 95 birim enerji harcıyorsunuz. Ve bunu sadece düşünmeye harcıyorsunuz. O daha fena yani. E-posta yazmak için Word dosyasını ya da işte bir şekilde mail istemcisini açtığınızda deponuzda enerji kalmamış oluyor. Ve kendinize şu yalanı söylüyorsunuz. Ben bu işi yapamıyorum. Yetersizim. İsteksizim. Ya da ben bunu tam istemiyorum. Ben buna uygun değilim. Vesaire vesaire. Hayır, sadece enerjinizi eyleme değil, simülasyona harcadınız. Eylem için enerji kalmadı. Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yazar da bunu söylüyor ve ben de katılıyorum açıkçası. 4. bölümde şifresi çözülen beyin belirsizliği nasıl kapatırız diyeceğiz. Çıkarabileceğiniz en güçlü içgörülerden biri şudur. Beynin kusursuz bir öngörüye ihtiyacı yoktur. Sadece yöne ihtiyacı vardır. Bir karar verdiğinizde, geçici bir karar bile olsa veya bir sonraki adıma karar kıldığınızda beyniniz tüm o alternatif gerçekleri çökertebilir. Simülasyonu durdurabilir. Aniden zihinsel ağırlık gibi hissettiren şey zihinsel sakinliğe dönüşür demiş yazar. Ve belirsizlik motoru rölantide tutar, karar vermek ise onu kapatır demiş. Ve sonra diyor ki, peki nasıl azaltırız? Birinci olarak aktif senaryo sayısını azaltın diyor. 12 yerine 2'ye düşürün. Yani sanki çok kolaymış gibi ama denenebilir bilmiyorum. Benim için pek kolay olmadı. Geçmişte çok denediğim bir mevzudur. Pek de başarılı olduğum söylenemez ama belki siz başarılı olursunuz. İkinci olarak küçük şeylere hızlı karar verin. Küçük kararlar bile belirsizliği çökertir, zihinsel bir sekmeyi kapatır demiş. Üçüncü olarak da yeterince iyi kriterini tanımlayın. Mükemmellik bir yakıt sızıntısıdır. Yeterince iyinin neye benzediğini belirlemek beynin simülasyonunu durdurmasını sağlar demiş. Bilmiyorum ne kadar mümkün ama böyle demiş. Şimdi kusursuz öngörüye değil, sadece bir yöne ihtiyacımız var aslında. Bunu görüyoruz. Yazıdan en azından bunu anlıyoruz. 111. bölümde Avi Siegel'ın acımasız önceliklendirmesini tam da aslında burada kullanabiliriz. Acımasızca seçenekleri öldürmeliyiz. Mümkün mü? Mümkün evet ama ne kadar kolay? Biraz zor. Alışkanlık gerektiriyor. Bu da biraz çaba gerektiriyor. Tarayıcımızda 50 tane sekme açıkken bilgisayarınız kasılabilir. Yani bunu beni tanıyanlar iyi bilirler. Benim sürekli fanımın bağırdığı bir durum söz konusu. Çünkü 50 tane sekme hatta 80-90'lara çıktığı genelde olur. Ve doğal olarak böyle durumlarda beyniniz de aynı şekilde bu kadar çok sekmeyi açtığınızda bağırmaya başlıyor. Yani devasa bir motor böyle maksimum verimli çalışmaya çalışıyor ve tabii ki de o dumanlar çıkartıyor. Küçük kararlar, öğlen ne yiyeceğim, o maili ne zaman atacağım vesaire. O sekmeleri böyle tek tek X tuşuna basarak kapatmaktır diyebiliriz. Bazen vedalaşmak zor oluyor ama vedalaşmayı da öğrenmek gerekiyor. Altıncı bölümde dağınıklık manifestosunu geçen bölümde falan da konuşmuştuk yine kısa kısa. Orada da konuştuğumuz bir onu hatırlarsak orada konuştuğumuz bir nokta vardı. Mükemmellik bir yakıt sızıntısıdır diye. Yeterince iyi olan bir adım hiç atılmamış mükemmel bir adımdan sonsuz kere daha üstündür. Çok klişe ama önemli bir yaklaşım. Haliyle böyle şeyleri yaparak en temel noktada aslında aktivasyon enerjinizi temelde korumuş olursunuz ve bu gerçekten önemli. Şimdi kimyada yine kimyaya gidelim. Aktivasyon enerjisi diye çok temel bir kavram var. Bir kimyasal reaksiyonun başlayabilmesi için önce o tepenin bir şekilde aşılması lazım. Yani belli bir enerji eşiğinin geçilmesi lazım. O minimum enerjinin bir şekilde verilmesi gerekiyor sisteme. Reaksiyon bir kez başladıktan sonra artık kendi kendine akıp gider o. Orada sıkıntı yok. İşte insan zihnini de tam böyle düşünebiliriz. E-postayı yazmak ya da ne bileyim yani çok zor konuşmayı yapmak için bir aktivasyon enerjisine ihtiyacımız var. Eğer siz o enerjiye saatlerce ya şöyle olursa ya böyle olursa diyerek aşırı düşünmeye, overthinking'e harcarsanız o tepe yaşayacak gücünüz de kalmaz ve reaksiyon hiç başlamaz. Marka mutfağını kurduğumuz yıllarda bir kampanya stratejisi hazırlarken aslında bunları yaşıyorduk. Hala da aslında yer yer yaşıyoruz ama müşteriye sunum yapmadan önce yani markaya bir şekilde bunların çalışmaların sunulması sürecinin öncesinde işte acaba bu rengi sevmezler mi? Sloganı yanlış mı anlarlar? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Falan diye öğrencilerle beraber ben de bazen o noktadaydım. Öğrenciler de o noktada. Böyle bir sürü kafamızda milyon tane soru. Ama asıl toplantı günü geldiğinde o kadar artık ana noktadan uzaklaşmış ya da fikir o kadar çok böyle kenarı köşesi budanmış, düzleşmiş, standartlaşmış oluyordu ki o zaman işte farkına varıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir dakika dur, ne yapıyoruz biz? Yani enerjiniz de kalmıyor. Enerjinizden de ziyade zihninizde size ait olan o malzemeleri o kadar çok budamış oluyorsunuz ki o overthinking kısmıyla aslında sizi farklılaştıracak ya da o çalışmanızı daha da taçlandıracak olan şeylerden vazgeçmiş oluyorsunuz bazen. O yüzden birazcık daha salmak lazım. Biraz daha şöyle bir yumuşatmak lazım zihni bu anlamda. Şimdi zaman içerisinde tabii ben de öğrendim. Birçok kişi sizler de mutlaka birçok deneyim yaşamışsınızdır. Beynimin beni korumaya çalışan o simülasyon laboratuvarının fişini arada çekmek lazım. Arada bir dinlendirmek lazım. Ya bu sunum yeterince iyi. Gönder tuşuna basıyorum ve gerisini gerçek hayatta göreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. İşte bunu dediğimiz an göğsümüzden böyle tonlarca ağırlık kalktığını hissedeceğiz. Bu bir noktada bizi başka bir boyuta ya da başka bir yere götürecek. Sizden ricam kendinize ben çok tembelim ya da iradesizim, overthinking ya da ben ya çok bu işleri çok şey yapamam, şöyle demem, böyle demem bilmem. Bunun gibi şeyleri kendinize çok da böyle yük etmeyin ya da bunları çok da fazla kendinize dert etmeyin. Sonuçta tembel değilsiniz aslında. Ya belki tembelsiniz, o da ayrı konu da. Yani en azından bu noktada tembel değilsiniz. Sadece zihninizdeki o 15 farklı paralel evreni aynı anda yönetmeye çalışan yorgun bir bireysiniz belki de. Yani bunu yapamayız. Bunu yönetemeyiz. Bunu yönetmek çok zor. Şimdi bunları anlatıyorum ama ben alasını kendi hayatımda maalesef yapıyorum. O yüzden bana da ders olsun ama yani bundan kurtulmak çok kolay değil. Onu da biliyorum. Neyse. Şimdi yine artık bu bölümümüzü sonlandıra duralım ve sizleri keyifli güzel bir güne bırakalım. Artık keyfiniz yerinde, güzel, daha ferah, daha az overthinking içeren bir gününüz ve hayatınız olsun diyelim. Ve bir sonraki bölümde, bir sonraki içeriğimizde, sohbetimizde tekrardan buluşana dek kendinize dikkat edin ve zihninize ve o değerli yakıt deponuza çok dikkat edin. Çok iyi bakın, sahip çıkın. Hoşça kalın.